Ayrım 7. Ulrike Meinhof. Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prince. Sayfa 55. 4. Yol gösteren yok. Hakiki ve dürüst olma isteği. 1922'de Weilburg an der Lahn'da doğan Thomas Valentin, bu kasabadaki lisede 4 yıl okumuştu. Daha sonra öğretmenlik yapan, tiyatro danışmanı, roman, hikaye, şiir ve senaryo yazarı olarak ünlenen yazar, Weilburg'da 23 Ekim 1980'de düzenlenen ve kitabından bir bölüm okuduğu dinletiden 2 ay sonra hayatına kendi isteğiyle son verdi. Thomas Valentin, Die Unberatene isimli romanında savaştan sonraki yıllarda bir okuldaki günlük yaşamı anlatır. Romanın baş kahramanlarından biri son sınıfta okuyan Johann Krull'dur. Öğretmen olmak isteyen fakat savaşın hayata küstürdüğü babasının engellemesiyle karşılaşan Krull, arkadaşları tarafından boş vaatlere kanmayan, merhametli ve aslında kilisesi olmayan bir Hristiyan olarak bilinir. Umutsuzca yönünü belirlemeye ve yaşamla başa çıkmaya çalışmaktadır. Öğretmenlerinin çoğu, özellikle geçmişle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmedikleri için onu düş kırıklığına uğratmıştır. Biri, olup bitenlerden haberi olmadığı, diğeri her şeyi bildiği ama yapılanlara katılmadığı iddiasındadır. Üçüncüsü ise, toplama kamplarının caz müzik ve gevşek demokrasileriyle her türlü düzen duygusunu sulandıran Amerikalıların icadı olduğunu söyler. Bu öğretmenlerin gelecek için Krull'a verebilecekleri hiçbir şey yoktur. Kuru müfredat dışında tabii. Biyoloji öğretmenine göre hayatta asıl olan cüzdandır. Gerisi oyalamacadan ibarettir. Krull'un buna karşı söyleyebileceği tek şey bok olur. Almanca öğretmeni ise Franz Kafka'nın veya Saint-Exupéry'nin sarsıcı metinlerini ölü bilgilere dönüştürmeyi başaran biridir. Johann Krull'a yol gösteren kimse yoktur. Günün birinde Krull, konuşma konusu açabileceği umuduyla okulun duvarlarına Kafka ve Brecht'ten bazı sözlerin yazılı olduğu kağıtlar yapıştırır. Eylemi kendisinin yaptığını itiraf edince, müdürün son derece sert tavrıyla karşılaşan Krull'u sadece tarih öğretmeni savunur. Aslında bu eylem için onu ödüllendirmeleri gerektiğini söyler. Herkes bu önerinin kötü bir şaka olduğunu düşünmektedir. Müdür ve öğretmenler kurulunun kararıyla okuldan atılacak olan Krull, karar kendisine bildirilmeden önce bir not bırakarak ortadan kaybolur. Polonya'ya gitmiştir. Almanların yaptıklarını telafi edebilecekleri en iyi yerlerden birisidir Polonya. Ulrike Weilburg'da Philippunum Lisesi'nin 11. sınıfına başladı. Sınıf arkadaşları onu hemen benimsemişlerdi. Açık, dürüst ve çok yönlü ilgileri olan biri olarak değerlendiriliyordu. Sınıf öğretmenleri sık sık geziler düzenliyordu. Hatta bir keresinde Troll'de Kaprun'a kadar gitmişler, bazen çadırlarda, bazen de hostellerde kalmışlardı. Bulaşık yıkama veya çadır kurma söz konusu olduğunda Ulrike her zaman işin içindeydi. Kaytardığına kimse tanık olmazdı. Derste özellikle tartışmalarda sivriliyordu. Kendisini bu kadar iyi ifade etmesi, düşüncesini bu kadar ciddi ve nesnel savunması dikkat çekiciydi. Fakat manevi annesi Renate Rime'yi tanıyanlar bu duruma hiç şaşırmıyorlardı. Lisede sık sık konferanslar veren bu sıra dışı kadının bilgisi ve kendinden emin haline herkes hayrandı. Renate Rimek için yaklaşık 6500 nüfuslu Weilburg elbette dünyanın kendisi değildi. Ama her yıl İngiltere'ye gidebildiği, mesleki ve kültürel gezilerini yapabildiği sürece burada yaşamaktan şikayetçi olduğu da söylenemezdi. Bazen Volkswagen'la atlayıp Lüksemburg, Trier ya da Zürih'e gidiyordu. Bu seyahatlerde çoğunlukla arkadaşları olurdu yanında. Hatta bir keresinde Fransa'ya giderken Ulrike'yi de götürmüştü. Rimek, Hessen'e taşındıktan hemen sonra 1952 yazında Deutsche Philip marka kocaman bir televizyon satın aldı. Dolabıyla birlikte 2000 marktan fazla ödemişti. Avrupa Yayın Birliği tarafından naklen yayınlanacak olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in taç giyme törenini mutlaka izlemek istiyordu. Taç giyme töreni, yayın birliğinin Avrupa'ya yaptığı ilk ortak yayındı ve aynı zamanda Almanya'da televizyon yayınının da başlangıcıydı. Aslında bu pahalı aleti almasının bir nedeni de politik gelişmeleri daha iyi izleyebilmekti. Küçük ve uykulu kasaba Weilburg'da Adenauer hükümetinin izlediği politika üzerine yapılan tartışmalardan haberdar olmak olanaksızdı. 1953 seçim kampanyası sırasında iki gencin bir evin duvarına Birleşik Alman Halk Partisi GVP'nin küçük afişini yapıştırması bile yeterince heyecan yaratmıştı. Esenli avukat Dr. Gustav Heinemann, Birleşik Alman Halk Partisi'nin kurucularındandı. Daha sonra Cumhurbaşkanı olacak olan Heinemann, Adenauer'ın ilk kabinesinde İçişleri Bakanı'ydı. Başbakan Adenauer'ın Almanya'nın yeniden silahlanması için kabineden habersiz çalışmalar yapmasını protesto etmek için Ağustos 1950'de görevinden istifa etmiş ve GVP isimli yeni bir parti kurmuştu. Yeniden silahlanmayı kesin biçimde reddeden GVP, Sovyetler Birliği ve Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin yeniden birleşme önerisini kabul etmek gerektiğini savunuyordu. Buna karşılık Adenauer, Almanya'nın birleşme görüşmeleri yapabilmek için güçlenmek zorunlu olduğunu düşünüyordu. Almanya'nın NATO'ya girmesine yol açan bu politika, geniş halk kesimleri arasında protestolara neden olmuştu. Dünya Savaşı'nın yol açtığı felaketten, Almanya'nın bir daha asla savaş çıkarmasına meydan verilmemesi gerektiği dersini çıkaranların sayısı az değildi. Oysa şimdi ülkenin yeniden silahlanması gündemdeydi. Bu durum ülkede yeniden silahlanmaya karşı afiş ve gösterilerle protestolar düzenleyen "Biz Yokuz" hareketi gibi toplulukların oluşmasına yol açmıştı. Bu protesto hareketi Mayıs 1952'de ilk kurbanını verdi. Essen'de Batı Alman gençliği barış kafilesine katılan demiryolu işçisi Philipp Müller polis tarafından öldürüldü. Daha sonra barış kafilesinden 11 kişi de anayasaya aykırı fiiller nedeniyle hapis cezasına çarptırıldılar. Nefsi müdafaa yaptıklarını ve ateş emrinin amirleri tarafından verildiğini söyleyerek kendilerini savunan sorumlu polisler ise ceza almamışlardı. Hükümet politikalarına karşı çıkanlara sempati besleyen, ancak politik gelişmeleri de başka bir gözle izleyen Renate Rimek, sırtını sadece olaylara dayayan bir tarihçi değildi. Rudolf Steiner'ın antropozofizm öğretisi gereği olayların dış görünüşlerinin arkasındaki dünya tinini de arıyordu. Steiner'a göre bu tin, amacı manevileştirmek olan uzun bir gelişim sürecinde oluşmaktaydı. Dünya 15. yüzyıldan beri 5. Atlantis sonrası çağı yaşıyordu. Bu ruh bilinci çağında insanlar arasında daha fazla kardeşlik beklenmeliydi. Bu ütopyayı reel politika alanında gerçekleştirebilmek için Steiner, 1. Dünya Savaşı'nın sonunda üçlü sosyal organizma düzeni tasarlamıştı. Bu konseptin temelinde eğitim, hukuk ve din gibi tinsel meseleleri sadece yurttaşların güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu düşündüğü devletin görevlerinden ve ekonomik kararlarından ayırmak yatıyordu. Steiner'ın sadece başlangıç olarak ve küçük ölçekte pratiğe uygulayabildiği bu modeli Rimek, savaş sonrası Almanya'sında bu tür önerilerin hiç itibar görmeyeceğini bilmesine rağmen alternatif bir politik program olarak değerlendirmeye devam etti. 1953'te yapılan federal meclis seçimlerinde oyunu GVP'ye değil SPD'ye vermişti. Çünkü sahip olduğu gelenek nedeniyle Adenauer'ın politikasına karşı mücadelede bu partinin daha fazla şansı olduğunu düşünüyordu. Ancak seçimi hükümet partileri kazanmış, GVP sadece %1,2 oy almıştı. Ekonomide Alman mucizesinin uç vermeye başlaması ve komünizm hayaleti birçok Alman'ın oyunu Adenauer'a vermesine yol açmıştı. Ulrike Meinhof, anne değil, Renate dediği manevi annesini birçok açıdan örnek alıyordu. Keman çalmaya başlaması, tartışmaktan hoşlanması, kendinden emin ve bağımsız tavrı, dış görünüşüne önem vermemesi, rol modelinin Renate olduğunu gösteriyor. Okulda düşük çorapları dikkat çekiyor. Manevi annesinin erkek kıyafetine benzer kıyafetlerini giymekten rahatsız olmuyordu. Birbirlerine bu kadar benzemelerine rağmen farklı oldukları da görülüyordu. Ulrike Meinhof politik değildi. Daha doğrusu tarihçi Renate Rimek gibi politik düşünme becerisinden yoksundu. Onun için önemli olan politik olayları soğukkanlı biçimde izlemek, nedenleri ve bağıntılarını aramak değil, kişisel duruşunu, düşüncelerini inandırıcı biçimde savunmaktı. her şeyi kendisiyle bağıntılandırıyor, bu bağıntılardan hareket ederek doğru ve yanlış hayatlar üzerine sorulara ulaşıyordu. Başkalarının yazgısıyla bu kadar ilgilenmesinin nedeni, her insanın içinde Tanrı'nın bulunduğunu söyleyen Hristiyan inanışıydı. İçinizden en değersiz olana elinizi uzatmıyorsanız, bana elinizi uzatmıyorsunuz demektir, deniyor İncil'de. Yani başkalarına yardım ederek, başkalarıyla dayanışarak, başkalarına destek vererek bu dünyada inancın ne kadar etkili olabileceği gösterilebilirdi. Ulrike bu inancı çok ciddiye alıyordu. Gerektiğinde bu yolda zarar görmeye ve ayrıcalıklarından vazgeçmeye hazırdı. Renate Rimek, manevi kızının zaaf olarak değerlendirdiği bu kesin tutumunu kuşkuyla karşılıyordu. Hatta daha sonraları Ulrike'yi büyütürken onun yumuşaklığı ve iyi yürekliliğinin kendisini çok kaygılandırdığını ifade etmiştir. Ona insanın merhamet duygusu nedeniyle sahip olduğu her şeyden vazgeçemeyeceğini anlatmaya çalışıyordum demektedir Renate Rimek. Bu zorlu bir işti. Çünkü bir yandan da çocuklarımızın yardımsever olmasını isteriz. Renate Rimek, Ulrike'yi edebi bilimsel ilgilerin fil dişi kulesinden indirmeye çalışıyordu. Politik olaylar hakkında konuşuyor, ona okuması için politik romanlar veriyordu. Ulrike itiraz etmeden okuyordu kitapları. Ama buna gerçek ilgi değil, iyi niyet denebilirdi. Sonra hemen kendi kitaplarına Hölderlin, Marcel Proust, Thomas Mann, Franz Kafka, Hermann Hesse, Ernst Jünger, Jean-Paul Sartre, Romana Guardini'ye, sanat ve ilk Hristiyanlıkla ilgili kitaplara dönüyordu. Belki de Thomas Valentin'in romanındaki Johann Krull gibi hoşgörülü, bilinçli ve akıllı bir annesi olmasına rağmen kendisini çaresiz hissediyordu. Artık 18 yaşına basan Ulrike Meinhof, münzevi değildi ama Weilburg'da güvendiği çok az insan vardı. Bir papazın oğlu olan, çok zayıf ve son derece yetenekli Werner Link en iyi arkadaşıydı. Birlikte Spektrum adını verdikleri bir öğrenci gazetesi çıkarmaya başlamışlardı. Werner Link sık sık eve kadar Ulrike'ye eşlik ediyordu. Mauerstrasse'den aşağı iniyor, şehir kapısından geçip pedagoji enstitüsüne çıkan yolu takip ediyorlardı. Binanın lojmanların bulunduğu sol kanadında bulunan Ulrike'nin geniş odasında oturuyor, Ulrike piposunu tüttürürken çeşitli konular üzerine konuşuyorlardı. Werner Link için yeni bir tecrübeydi bu. Tanıdığı diğer kızlarla sadece moda üzerine konuşabilirlerken bu odada saatlerce sanat ve edebiyat sohbetleri yapabiliyorlardı. Ulrike'nin son derece entelektüel olduğunu düşünüyor fakat aynı zamanda onu çekici ve dişi buluyordu. En azından aynı yaştaki kızlardan çok daha olgun ve yetişkindi. Uzun sohbetleri sırasında Ulrike hiç saldırganlaşmaz fakat hiçbir biçimde taviz de vermezdi. Kitaplar özellikle de en sevdiği yazar olan Hermann Hesse hakkında konuşmayı seviyordu. Hesse'nin aynı adlı romanının baş kahramanı Knulp onu büyülemişti. Bu serseri burjuva toplumunun dışında yaşıyor, günlük yaşamının tadını çıkarıyor, sadece inandığı şeyleri yapıyordu. Hesse'nin Narsis ve Goldmund adlı kitabının kahramanı Goldmund'da benzer bir kişiliktir. Okul ve manastırı bırakır, ince zekalı fakat merhametsiz arkadaşı Narsis'i terk eder. Hayatını hiç kimseye bağlanmadan sürdüren Goldmund, bir doğramacının yanında çıraklık yaparken sanat yeteneğini keşfetmiştir. Goldmund, Ulrike'ye babasını anımsatıyordu. O da okulu bırakarak zanaatkar olarak çalışmaya başlamış, sanatla ilgilenmişti. Ulrike Meinhof, babasının hayatına bakınca önündeki yolun doğru yol olup olmadığı konusunda kuşkuya kapılıyordu. Kendisinden beklenen bu şeyler neden gerekliydi? Latince ve matematik olmadan da, liseyi bitirmeden ve kariyer yapmadan da mutlu olunamaz mıydı? Franz Kafka'nın söylediği ve bazı sanatçıların da yaptığı gibi hakikat içinde yaşamak bütün bunlardan daha önemli değil miydi? Ulrike sanatçılara hayrandı. Öğrenci gazetesi Spektrum'a kütüphanenin hemen yanındaki duvarda tablosu asılı ressam August Macke hakkında yazı yazmıştı. Macke'nin hakiki ve dürüst olmak isteyen sanatçılardan olduğunu söylüyordu yazıda. Eserlerinde renk ve biçim konusunda dürüst ve net olmaya çalışmıştı. Ulrike'yi bir sanatçıya bağlayan şey, hakiki olmak, hakiki yaşamaktı. 7. ayrımın sonu. Sayfa 62.